Ayrım 6.
Derda gözünün önünden ne geçerse su gibi içiyordu. Hathrow havaalanından bir minibüsle alınmışlar ve çevre yolunda ilerliyorlardı. Derda kısa araba geçmişinde en sevdiği yer olduğuna karar verdiği cam kenarında oturuyordu. Manzaradan değildi cam kenarını sevmesi, yanında bir insan az olması demekti. Öğreniyordu Derda. Ne kadar az, o kadar iyi. Ama bu kez manzara da fena değildi. Otobanın çevresindeki yeşil arazilere ve çiftlik evlerine, bir zamanlar okuduğu kitaplardaki resimlere bakar gibi bakıyordu. Tabelalara, yanlarından geçen arabaların içindeki insanlara, bulutlara, dev trafolara, her şeye ama her şeye bakıyordu. Gözleri yanıyordu bakmaktan, gözleri acıyordu izlemekten. Saatte 90 kilometre hızla giderken geride hiçbir şey bırakmak istemiyordu. Görmediği hiçbir şey kalmasın. Bazen kaçırıyordu bir binayı ya da köprüyü. Hemen çeviriyordu başını geriye doğru. Ama fazla hızlı çeviriyordu. Başı bollaşmış çarşafın içinde dönüyor ve her yer karanlık oluyordu. Yanaklarının üzerinden inen kumaşı sıkılaştırmak için çengelli iğneyi çenesinin tam altından tutturmak istiyor ama camın dışında olup bitenleri kaçıracağını düşünüp yapamıyordu. Gördüğü her şeyden etkilenmiş gözleri, zevk, şaşkınlık ve kırpılmamaktan sulanmışken Londra'ya girdiler. Trafik başladı. Solunda oturan Bezir, o ana kadar kızın dikkatini çekmemiş olan ve camın üzerinde duran siyah silindire uzandı. Tam Derda kaldırımda dilenen bir punkla göz gözeyken plastik perdeyi çekip indirdi. Kararmıştı artık cam. Dünya görünmüyordu. Derda boynunu eğdi, dizlerine baktı. Gözlerini kapatıp yol boyunca gördüklerini düşündü, düşündükçe bir daha gördü. Hayallerinden uyandırıldığında Finsbury Park'a gelmişlerdi. Londra'daki hikmetçilerin karargahı. Çemen Dağ'ın İngilizcesi Finsbury Park. Müslüman göçmenler yüzünden emlak fiyatlarının düşük olduğu Finsbury Park. Dolayısıyla yoksullaştıkça ırkçılaşan İngilizlerle zenginleştikçe çoğalan Müslümanların dip dibe yaşadığı Finsbury Park. Regaib'i başka bir adrese taşıyacak olan minibüs ayrıldı ve diğerleri yarısında hikmetçilerin oturduğu 12 katlı bir apartmana girdi. Ubeydullah'ın eli 11. kattaki evine varana kadar onlarca insan tarafından öpüldü. Sonra o el Bezir'in omzuna dokundu. ''Sen evine çık, kızı gönderirler.'' Ubeydullah'ın karısı Rahime ve diğer kadınlar Derda'yı 11. kattaki dairenin banyosunda alıkoyup sordular. Abdest almasını biliyor musun? Evet, kadınlar emin olamadı. Bu yüzden kanıtlamasını istediler. Derhal ve önlerinde. Derda soyundu ve mübareğin öğrettiği biçimde abdest aldı. Hizmetçi usulü, beğendiler. Bunun üzerine, bak benim adım Rahime abla, ben de buraya geldiğimde senin yaşlarındaydım. Sakın korkma diyen ve gülümseyen bir kadın, Derda'yı elinden tutup 12. kata çıkardı. Katta iki daire vardı. Kadın merdivenin yakın olduğu kapıyı çalıp birkaç basamak indi. Kapının açıldığını duydu ve bir süre hareketsiz kalan Derda'nın attığı adımla kapıdan girdiğini gördü. Bezir'in evi üç odalıydı. Yerler halı kaplıydı. Halılarda aslanlarla. Salonda bir kanepe, iki koltuk, 100 yıllık bir rahle ve duvarlardan birini kaplayan siyah çerçeveli Kabe posterinden başka eşya yoktu. Odaların biri boştu. Birinde de büyük bir gardırop vardı. Evdeki tek ayna banyodaydı. Üçüncü oda en geniş olandı. İçinde de bir yanı duvara dayanmış çift kişilik bir yatak duruyordu. Sadece bir yanından inilip çıkılabilen bir yatak. Belli ki yeni çekilmişti. Duvara yaslayalı çok olmamıştı. Altından uzanan halının dalgalanmasından belliydi. Bezir Kabe posterine doğru yürüdü. Yerde iki seccade vardı yan yana. Birinin başına geçti ve eliyle Derda'yı çağırdı. Küçük kız diğer seccadenin başında durdu ve binanın kıbleye bakan duvarındaki Kabe posterine dönük biçimde namaz kılmaya başladılar. Camlar kalın perdelerle kapanmıştı. Londra bir gece yarısına daha giriyordu. Derda göz ucuyla takip ettiği Bezir'in namaz kılmadığını fark etmemesi için dua etti. Seccadeleri ağır ağır yuvarlayıp kanepenin üzerine bırakan Bezir, Derda'nın elinden tutup yatak odasına çekti. Bir an bile gözlerini küçük kızdan ayırmadan omuzlarından cübbesini çekti. Derda'ya üzerindeki çarşafı işaret edip çıkar dedi. Derda siyah kumaştan sıyrıldı ve Bezir yat dedi. Sonra duvarı gösterdi. Yanaş. Bir süre ayakta kalıp Derda'yı izledi. Üzerinde sadece iç çamaşırları olan Derda'yı. Titriyordu ikisi de. O gece son kez konuştu Bezir. Bismillahirrahmanirrahim. O gece Londra tarihinin en uzun gecesi oldu. Çünkü güneş bile doğmaya utandı. Bu yüzden Londra'ya gelen en geç sabahtı o sabahtı. Ellerindeki diş izlerini inceleyen Bezir ayağına kadar gelen asansöre binip gitti. Derda küvette kan içinde yatıyor ve nefes almakta zorlanıyordu. Temizlen demişti Bezir. Sonra da kucaklayıp bırakmıştı küvetin içine. Mezara koyar gibi. Çıplaktı Derda. Üzerindeki kanın nereden geldiğini öğrenmekten korktuğu için başını kaldırıp bakamıyordu. Zaten istese de kaldıramazdı. Gücü kalmamıştı. Bütün gece direnerek geçmişti. Çekerek, iterek, ısırarak, bağırmak için açılan ağzını kapatan elleri kemirerek. Ama hiçbiri işe yaramamıştı. Tırnakları ile etlerinin arası pıhtılaşmış kanla doluydu. Kolları ve bacakları leopar derisi gibi lekelenmişti. Çürümüştü Derda bir gecede, çürüyüp kurumuştu. O yüzden ağlayamıyordu. Ev kapısının açılmaya çalışıldığını duydu. Önündeki kilide elindeki anahtarlardan hangisinin ait olduğunu bilmeyen biri hepsini deniyordu. Sonunda biri kilide denk düştü ve içinde döndü, kapı açıldı, bir kadın sesi. Derda, Derda! Rahime banyoya girdi ve kızı gördü. Asla şaşırmadı. Ve küvetin musluğunu açıp suyun ısısını ayarladı. Derda gözleri oyuklarına gömülmüş, sanki dünyayı bedeninin çok derinlerinden izliyormuş gibi sadece görüyordu. Konuşamıyor, ağzına kadar gelen sesleri çıkaramıyordu. Sadece görüyordu. Bir dürbüne tersten bakarmış gibi izliyordu Rahime'nin suya tuttuğu elini. Aradığı kıvamı derisinde hisseden Rahime elini çekip salladı ve parmaklarının ucundan damlalar fırladı. Musluk suyunun yolunu çevirip duştan akıttı ve Derda'nın bacakları ıslandı. İnledi küçük kız, o kadarını yapabildi. Ilık su yağmur gibi yağdı bedenine, ayaklarına, kollarına, ellerine, boynuna. Kapa gözlerini dedi Rahime gülümseyerek. Duymadı Derda, anlamadı. Uğuldamaya başlamıştı kulakları. Ama ağzına girince yağmur damlaları ister istemez indirdi göz kapaklarını. Yüzündeydi artık duşun süzgecinden geçip yüz misinaya bölünen su halatı. Gözlerine ıslak bir gözlük gibi yerleşmişti. Sonunda Derda ağlıyormuş gibi göründü, ağlamasa da. Su temizledikçe kan lekelerini, kanın kaynağı belli oluyordu. İnce bacaklarının arasından sıçramıştı her yerine. Bir şeyler parçalanmıştı o bacakların arasında. Bir şeyler yırtılmıştı, bir şeyler ölmüştü. Su temizledikçe kan lekelerini, mor dövmeler kalıyordu geriye. Derda'nın her çıplak yerinde. Bir şeyler zedelenmişti o yerlerde, bir şeyler burkulmuştu. Bir şeyler doğmuştu, mor gözler. Sırtında bile gözü vardı artık Derda'nın. Şimdilik görmese de vardı. Belki de o mor gözün açılması için gereken tek şey biraz zamandı. Önüne gelen çorbayı içmek istedi ama yapamadı. Rahime elinden kaşığı alıp içindekini üfledi ve kızın aralık dudaklarının arasından döktü. Birkaç kaşık sonra Derda küçük bir A harfi çıkardı ağzından, sonra büyüttü o harfi. A, sonra çoğalttı. A, A, A. En sonunda da sadece nefes almak için kesti çığlıklarını. A, A, A. Dördüncü kattaki Ulviye gelip de bir diyazem iğnesi yapana kadar dudaklarını kapamadı. Daha doğrusu kapatamadı. Çünkü bağıran kendisi değil, 11 yıllık hayatıydı. Sonra uyudu. Uyandı. 16 yaşındaydı. Kanepede uzanmış ılık bir öğleden sonranın sessizliği içinde gözlerini açmış tavana bakarken evin kapısının ardından gelen bir gürültüyle irkildi. Ayağa kalkıp üzerine çarşafını örttü. Sadece gözlerini açıkta bırakıp kapıya yürüdü. Delikteki bir dengesizlik yüzünden dışarısı görünmediğinden kapıyı aralayıp başını uzattı. Önce bir yaprak gördü. Kocaman bir saksıda, kocaman bir gövdeden çıkmış kocaman bir yaprak. Sonra bir koltuk gördü. Siyah deri bir koltuk. Sonra da Stanley'i gördü. İnce, uzun boylu bir erkek. Stanley kollarının altında iki koliyle önünden geçen mavi tulumlu bir adamın kapısı ardına kadar açık eve rahatça girebilmesi için önündeki cam sehpayı itiyordu. Alçak sehpayı itip doğrulan Stanley çevresindeki diğer eşyaları incelerken karşı komşusu Derda'nın başını ve omzunu gördü. Ne gülümsedi ne selam verdi. Sadece baktı. Simsiyah kumaşın çerçevelediği simsiyah gözlere. İçeriden çekiliyormuş gibi hızla kayboldu Derda ve ardına saklandığı kapıyı kapadı. 5 yıldır boş olan karşı daireye bir kiracı bulunmuştu. Artık paspası temizlemek ya da sabahları Bezir'i asansöre kadar geçirmek için çarşafını örtmek zorunda kalacaktı. İlk aklına gelen bu oldu. Yabancı erkeğe görünmez olmak için örtünmek. Kapının önünde çöktü ve hayata kulağını dayadı. Gürültüler duydu. Hafif olanlar, ağır olanlar, ani gelenler, uzun sürenler, her birine bir eşya yakıştırdı. Hiçbirini tutturamadığını bilse, gürültüler bitip de karşı kapı kapanana kadar orada iki büklüm kalır mıydı bilinmez. Belki de zerre kadar umurunda olmazdı. Çünkü Derda'nın yapacak başka işi yoktu. 5 yıldır 12. kattaki evde yaşıyordu. Kuru deredeki odadan farkı ayak bileğinde bir halka olmamasıydı. Bu kez halka bütün bedeninin etrafındaydı. Sadece cumaları çıkıyordu evden. Tam olarak 16 basamağa basıp 11. kata iniyor ve rahiminin açtığı kapıdan içeri giriyordu. Apartmandaki hikmetçi bütün kadınlar orada oluyor ve sohbet denilen bir konuşmayı dinliyorlardı. İlk başlarda Derda bu konuşmaya neden sohbet dendiğini anlamamıştı. Çünkü sohbetin karşılıklı konuşma olduğunu sanıyordu. Sonralardaysa kesinlikle umursamadı. Sadece ağzından tükürükler saçarak ve ağlayıp sızlayarak hadisler anlatan vezir adındaki yaşlı adamın yakınlarında oturmamaya dikkat etti. Çünkü yaşlı adamın ağzı çok sulu ve çok gürültülüydü. 3 saat boyunca aralıksız konuşabiliyor, son saat boyunca gözleri kapalı oluyordu. Kadınlar salona sığabilmek için birbirlerine yanaşıp yere oturuyorlardı. Derda geniş sarı koltukla duvarın arasını tercih ediyordu. Bu yüzden sohbete birkaç dakika erken inip orayı kapmaya çalışıyordu. Çünkü Derda gizlenmeye çalışıyordu. Çünkü Derda normalde beli lastikli tek parçalığı tercih etse de 2 yıldır sohbete inerken 2 parçalı çarşafıyla örtünüyor ve kimseye belli etmeden sol elini şalvarına, orta parmağını da kendine sokuyordu. Hemen yanındaki kadınlar gözyaşları içinde veziri dinleyip histeri nöbetleri geçirirken Derda da o 3 saat içinde en az 3 kez kasılıp yüksek sesle inliyordu. Böylece kendisi kalabalığa, sesi de uğultuya karışıyordu. Parmağını İçinin duvarlarına bir kanca gibi sürterken yüzleri olmayan onlarca erkek tarafından kuşatıldığını ve her biri tarafından sırayla sevildiğini hayal ediyordu. Zevk merdiveninin son basamağı olan hayali ise kurmakta acele etmiyordu. Bu hayalde bezir bir mucize eseri donuyor, karısının kasılmaktan buruşmuş yüzünü kudurmaktan çıldırmış bir halde izlemek zorunda kalıyordu. Bezir'in müdahale edemeyişinin nedeni her sohbette değişiyordu. Bazen felç geçiriyor, bazen elleri ve ayakları bağlanmış oluyor, bazen de 3 kişi tarafından zorla tutuluyordu. Derda, Bezir'in acı çeken yüzüne iyice bakıp öyle inliyordu. Sonra sohbet bitiyor ve herkes evine dağılıyordu. 2 saat sonra Bezir geliyor ve yer sofrasına oturuyordu. Ağzındaki lokmaları çiğnemeden yutup dişlerini Derda'yı parçalamak için kullanıyordu. Derda'nın yerine başka bir kız olsaydı o sohbetler sırasında kirpiklerini yolabilir, dudak derilerini soyabilir ya da bir zamanlar 11 yaşındaki bir çocuğun yaptığı gibi yanaklarının içlerini kemirebilirdi. Ama Derda tek kişilik protestosunu acı veren eylemlerden birini seçmeyerek gerçekleştirmeye karar vermişti. Çünkü başkaları bunu yeterince yapıyordu. Derda'ya zarar vermek için sıraya girmiş bir dünya insan vardı. Onlardan biri olmayacaktı. Bu yüzden sessiz çığlığının kaynağını zevkte bulmuştu. Alabileceği tek intikam buydu. Acı dolu bir dünyada kendine zevk vermek. Kurban olmayı reddettiğini ilan etmenin tek yoluydu. En azından kendine. Ne Ubeydullah öğrendi Bezir'in Derda'yı dövdüğünü, ne de Rahime o küvette gördüklerini anlattı. Oysa Ubeydullah Derda'yı sevmişti. Merhametle, seyrek de olsa eve geldiğinde Derda kızım diyordu. Ama o üzerindeki her şeyi örten kumaş yüzünden hiçbir şey göremiyordu. Ne Derda'nın dizlerindeki kemer tokası izlerini ne de omuzlarındaki yumruk kalıntılarını. Bezir vuruyordu çünkü konuşmak ona zor geliyordu. Bezir vuruyordu çünkü en esmer tüylerine kadar işlemiş kuduz köpekliğini bastırmak için bir zamanlar gittiği semt okulundaki öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı ve 16 yıldır bırakmadığı kickboks öfke kontrolü açısından hiçbir işe yaramıyordu. Bezir vuruyordu çünkü Derda bir türlü hamile kalmıyordu. Karşı evin kapısının açıldığını duyan Derda ayağa fırlayıp dayadı kulağını kendi kapısına. Daha iyi duymak için kapadı gözlerini. İnce ve uzun boylu, çok kısa saçlı bir adam geldi göz kapaklarının içine. Gözleri diye düşündü. Mavi miydi? Bilemedi. Bir sonraki sohbette etrafını kuşatan erkeklerin arasında birinin yüzü olacaktı artık. En azından bundan emindi.